Her şey Galatasaray'ın istediği gibiydi. Fenerbahçe ufak mutlulukların peşine düşmüş. Ne diyecek federasyon? Biz sadece Fenerbahçe Galatasaray için varız mı diyecek? Maymun demek yerine ağlayan demek bence daha iyi.
Derbinin manşeti ne olur?
Fiyasko. Muslera soyunma odasında bayağı büyük bir tepki göstermiş. Zor sakinleştirmişler.
Ersin Uzan merhaba.
Merhaba Cenk.
İlk videomuz yayınlandı. Bununla ilgili sana geri dönüşler nasıl oldu? Birkaç cümleli yorumlarını alalım.
Evet, kanalımızı geçen hafta açtık. Sağ olsun izleyicilerimiz. 46 bin izleyicimiz yayını takip etti. Kanalımıza abone olanlara ve aynı zamanda yorumlarıyla, mesajlarıyla destek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da paylaşım yapmıştım. Ona ilgi gösteren ve aynı zamanda kanalın açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren tüm takipçilerime de buradan teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde burada da yorumlar bekliyorum. Aynı zamanda sorularını da bize yazabilirler. Bir sonraki programda izleyicilerimizin sorularını da yanıtlayalım Cenk.
O zaman izleyicilerimizin yorumlarını videoya bekliyoruz diyelim ve gündeme geçelim. Yoğun bir derbi gündeminden çıktık. Hemen senden bir Galatasaray-Fenerbahçe değerlendirmesi alalım.
Seni heyecanlandırdı mı derbi?
Açıkçası derbi sonrası biraz daha heyecanlandırdı.
Sebep?
Teknik direktör açıklamalarından dolayı.
Değil mi? Şu anda Türkiye derbideki oyundan çok teknik adamların açıklamaları, yönetici açıklamaları, taraftarların bu konuya gösterdiği reaksiyonları konuşuyor değil mi? Tadı tuzu olmayan, seyir zevki çok da tatmin edici olmayan bir derbiyi geride bıraktık. Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Benim açımdan belki de birçok futbol sever açısından bir hayal kırıklığıydı. Ama özellikle Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyunu ve diğer tarafta da Fenerbahçe'nin son bölümlerde almadığı riski burada ilerleyen dakikalarda daha fazla detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Lig maçından çok sanki bir kupa maçının rövanşı gibi geldi bana. Yani Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanmış olan Galatasaray rövanş mücadelesinde berabere kaldığı takdirde tur atlayacak gibi bir havayla ve anlayışla aynı zamanda o güvenle oyununu ortaya koydu. Bunda da başarılı oldu. Fark 6 puandı. Şimdi 7'ye çıktı. Aslında hala matematik olarak 6 ama Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedebilmesi için 3 maçta puan kaybetmesi Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Şansını zorlaştırdı Fenerbahçe. Galatasaray da önemli bir avantaj elde etti. Peki neden bu kadar tadı tuzu olmayan bir derbiyi geride bıraktık? Birincisi işin savunma güvenliği. Savunmacılar çok başarılıydı. İşin defansif boyutunda ön plana çıkan iki isim vardı. Birinci sırada Muslera, diğer tarafta da Lemina. Fenerbahçe'de ise İrfan Can üzerine gelen bir tane belki de kritik topta başarılı bir kurtarış yaptı Barış Alper'in. O da Fenerbahçe cephesinde başarılı isimler arasındaydı. Onun dışında çok fazla ön plana çıkan, gümbür gümbür bir oyun ortaya koyan ne bir takım gördük ne de bir futbolcu performansı gördük. Bu bakımdan bu kadar az isim saydığımız bir derbinin de çok hareketli, çok tempolu geçmemesi gayet doğal. Üstelik teknik direktörler de bunu değiştirme adına çok fazla hamle yapmayınca sonuçta maç bitiminde yapılan açıklamalar derbideki oyunun daha fazla önüne geçmiş oldu.
O konulara da geleceğiz fakat ilk öncelikle biraz daha bireysel futbolculardan konuşmak gerektiği var diye düşünüyorum. Örneğin ilk derbisine çıkan Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek diyebiliriz. Yusuf Akçiçek genç yaşına rağmen gayet olgun oynadı. Oğuz Aydın da derbi atmosferini kaldırdı diyebiliriz.
Şimdi Jose Mourinho uzun zamandan beridir zaten Yusuf'a güvendiğini dile getiriyordu ve hatta Yusuf'a teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmasına da izin vermedi. Oynatmaya da devam etti. Böylesine bir derbide de ona bir sorumluluk verdi ve Yusuf da hocasının güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Oğuz Aydın biliyorsun ilk haftalarda hiç yoktu. Hatta en çok sosyal medyada konuşulan da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tap tap tap diye Mourinho'nun Oğuz üzerinde söylemini paylaşıyorlardı. Oğuz bugün takımın vazgeçilmezlerinden birisi. Sola, sağa nereye koyarsa koysun Jose Mourinho'nun adeta bir joker olarak değerlendirebileceği hem fiziksel gücü hem ikili mücadelelerdeki kuvveti aynı zamanda da oyun zekası ve ayağı da son derece düzgün. Bu anlamda ikisi de şu anda hocasının verdiği şansı çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Diğer tarafta Lemina daha yeni geldi. Frankowski yeni geldi. Ve bu iki oyuncunun da Galatasaray'ın ilerleyen süreçte aslında daha fazla faydalanabileceği ve iyi ki almışız diyebileceği transferler öyle görünüyor. Frankowski belki bu maçta çok böyle aman aman bir performans ortaya koymadı. Ama en azından Galatasaray nasıl oynaması gerekiyorsa öyle bir oyunu derbiye koydu. Şimdi şunu değerlendirmek yanlış olur. Galatasaray neden çok iyi oynamadı? Galatasaray neden neden derbi mücadelesinde Fenerbahçe'den daha kötü oynadı? Zaten son haftalara baktığımızda Galatasaray'ın çok iyi bir oyun seviyesi var mıydı? Yoktu. Hatırlarsan ilk programımızda da tarafsız bir sahada olsaydı eğer bu maç, o zaman Fenerbahçe'yi favori gösterirdim. Ama taraftarın duygusuyla birlikte Galatasaray belki de son haftalardaki o düşen oyun gücünü biraz olsun dengeleyebilir. Belki duyguyla birlikte daha da artıya koyabilir diye. Fenerbahçe son 7 maçını kazanarak gelmişti. Hem takım performansı hem bireysel performanslar yukarıya doğru çıkıyordu zaten. Burada da Fenerbahçe'nin yapması gereken, bu kadar kötü bir Galatasaray varken karşısında bunu değerlendirmek ve Rams Park'tan galibiyetle ayrılmak. Peki bu iyi Fenerbahçe bu kötü Galatasaray'ı çok zorladı mı? Acayip bir oyun ortaya koydu mu? Gümbür gümbür bir Fenerbahçe izledik mi? Ya da son bölümlerde skoru bozma adına, değiştirme adına teknik direktör Jose Mourinho'dan bu yönde hamleler gördük mü? Görmedik. Çünkü o da bir puana razı kaldı. Neden? Çünkü kazandığı bir puan kaybedebileceği 3 puandan daha kıymetliydi. 9'a çıktığında artık Jose Mourinho defterinin Türkiye Ligi açısından kapanabileceği bir puan farkı. Ama şu anda hala her ne kadar 7 puanlık bir fark olsa da, yani 6 artı 1 ikili averaj, yine de Jose Mourinho bu yarışın içerisindeki varlığını sürdürecek. Fenerbahçe bu iddiasını devam ettirecek. Aslında orada da 3 maçta puan kaybettiğin takdirde her şeyin eşitlenmesi söz konusuydu. Burada da öyle. Ama ne olursa olsun Jose Mourinho şu anda Galatasaray'ın fikstürünün zorluğu, kendi maçlarının özellikle kazanma ihtimalini daha yüksek ve takımına güveniyor. Bu yüzden bu yarışın içerisinde kaybetmekten çok bir puana razı bir görüntü ortaya koydu. Özellikle son bölümlerde. 83'te falan Talisca girdi oyuna. Yani İrfan Can Kahveci derbide oynamadı.
Aslında her iki tarafta da soru işaretleri var. Fenerbahçe taraftarı neden geç aldı diye sorarken, Okan Buruk tarafında ise Lemina neden Avrupa'ya yazılmadı? Hani Mustara bu kadar tepki gelmesine rağmen de olgun bir oyun oynadı. Bireysel olarak bakacak olursak bunlar ön plana çıkan şeyler.
Taraftarların bakışı ikisinde de haklı. Yani Lemina'yı sonuçta hazır olmadığı için Avrupa'ya almadığını söylemişti Okan Buruk. Fenerbahçe tarafı da geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz diye son zamanlarda ilk defa bu kadar umutlu ve takımlarına güvenerek, hocalarına güvenerek bu derbiye baktılar. Ve gerçekten kazanacaklarına inanıyordu Fenerbahçeliler. Yani ilk düdük çalana kadar Fenerbahçeliler takımlarından kesinlikle kazanacağız bu maçı düşüncesiyle o duyguyu, o enerjiyi almışlardı. Haksız da değillerdi. Yani dışarıda bunu iyi idare etti Fenerbahçe. Taraftarını o maça çok ciddi bir şekilde kazanacağız galibiyet parolasıyla çok güzel bir şekilde hazırladı. Ama sahada onun karşılığı çok fazla olmadı. Yani bir tane çok acayip bir pozisyon, net bir pozisyon var. Ciku'nun kafa vuruşunda Muslera'nın çıkardı. Onun dışında böyle Galatasaray'ı, Muslera'yı çok fazla zorlayan, çok sıkıntıya sokan bir durum olmadı derbi mücadelesinde. Belirli aralıklarla bir bölümde ilk yarıda aşağı yukarı 7-8 dakika, ikinci yarıda keza aynı şekilde. Bir de maçın son 5 dakikasında topa sahip olup da belki araya bir tane gol sıkıştırırız düşüncesiyle hareket eden bir Fenerbahçe vardı. Zaten 60-65'te ilk defa iki takım korner sıfırdı biliyorsun. Fenerbahçe'de sonra 3 tane arka arkaya korner kullandı. Yani 0-0-5 ilk yarıda Galatasaray'ın gol beklentisi. Fenerbahçe'nin de gol beklentisi çok yüksek değildi. Bir tek saydığım o Muslera'nın çıkardığı pozisyonla ilgili olarak orada bir XG'si yüksekti. Onun dışında zaten Fenerbahçe'nin de çok yüksek değildi.
Oğuz Aydın'ı belki sayabiliriz. Orta açtı veya şut diyebiliriz ama Muslera çelmişti sonuçta.
Evet, yani zor gibi görünen Volkan Hoca da hatta bizim programda aslında o pozisyon hepsinden daha zordu diye bir kaleci olarak değerlendirdi Muslera'nın kurtarışını. Evet, bir anda çünkü top aşağıya doğru inerken Muslera son anda topa dokundu. Önemli bir pozisyondu ama çok baskı altına alamadı Fenerbahçe zaten derbide. Her şey Galatasaray'ın istediği gibiydi. Ki Galatasaray'da bak Lemina'yı diyoruz. Onun dışında Muslera'yı söylüyoruz. Abdülkerim iyi bir gününde değildi. Davinson Sanchez muazzam bir gününde değildi. Frankowski'nin ön plana çıkmasını bekliyorduk. Ön plana çıkmadı. Barış Alper çok mu iyiydi derbide? Hayır. Osimhen kendini çok mu fazla gösterdi? Asla. İşin Fenerbahçe tarafında Galatasaray'ı böyle yakalamışken, bu kadar düşük performanslı bir takım ve aynı zamanda bireysel performanslar varken Fenerbahçe ufak mutlulukların peşine düşmüş. Fenerbahçe Galatasaray'ın istatistikleri üzerinden kendine mutluluk devşirmeye çalışıyor. Ya şampiyonluk gidiyor ya. Yani rakibin korner atmaması, rakibin şut çekmemesi, rakibin pozisyonun olmaması senin için neden bu kadar kıymetli? Senin için önemli olan oradan galibiyetle ayrılmandı. Puan farkının 6'dan 7'ye çıktığı noktada rakibin bütün istatistiklerinin 0 olması seni mutlu etse ne olur, etmese ne olur? Sen günü kurtarmışsın, sezonu kurtarabilecek misin? Kendi açından günü kurtardığını düşünebilirsin. O da bir puanla. Yanlış anlaşılmasın. Kazansan eyvallah. Ama bir puanla günü kurtarmışsın. Ya da böyle göstermeye çalışıyorsun. çalışıyorsun. Hiçbir şey yapmasaydı dahi Galatasaray, ki çok da fazla bir şey yapmadı ama işin savunma tarafını iyi yaptı. Sonuçta sana fazla pozisyon vermedi. Galatasaray'ın amacı zaten ben bu maçı illa kazanayım değildi ki. Ama tam tersi olsaydı, yani Galatasaray bu maça 6 puan geride çıksaydı, son bölümlerde oyun aynı şekilde devam etseydi, o zaman Okan Buruk risk alabilirdi. Ve adım gibi eminim risk alırdı. Çünkü benzerini daha önceden gördük biz. Elimizde referanslar var. Şimdi Mourinho cephesine bakarsak eğer, 3 tane derbi. İkisi Galatasaray. Ve bu 3 derbinin içerisinde attığın gol sayısı 1. O da penaltıdan. Ki tartışılan bir penaltıdan bahsediyoruz. Girdi mi pozisyonlara? Girdi. Sadece hani gol bir tek penaltıdan oldu diye okumak da yanlış olur. O zaman haksızlık da olur aynı zamanda. Ama 3 tane derbi, sadece bir tane puanım var. Bu konuda da Jose Mourinho cephesinden de eleştirilmesi gereken noktalar var. Ama onu da anlayabiliyorum. Çünkü eldeki bir puan her an gidebilir. En azından onu tutayım, bari ondan olmayayım düşüncesiyle baktım maçın büyük bir bölümüne. Bu yüzden Fenerbahçe önde baskı yapamadı, saldıramadı, rakibini boğmaya çalışamadı, risk alamadı. Ana sebebi buydu zaten. Yani önce bir puanı cebimize koyalım. Hani belki atarsak onu 3'e çevirebiliriz düşüncesi vardı Fenerbahçe'de. İlla 3 puan alalım düşüncesi yoktu. Galatasaray'da ise cebimizde bir puan bizim için çok önemli bir avantaj. Belki eğer rakip bir hata yaparsa, bak biz rakibi hatayı zorlarsak değil, rakip belki bir hata yaparsa bunu fırsata çevirir, 3 puan alabiliriz. Fenerbahçe hataya zorlamadı. Fenerbahçe 3 puan alalım zihniyetiyle bakmadı derbiye. Birazcık iki tarafında birbirine bakışı aslında çok kontrollüydü. O zihniyet de ortaya tadı tuzu olmayan, daha fare doğurdu diyebileceğimiz belki de manşetle bir derbi ortaya çıkardı.
Derbide Muslera'ya da ayrı bir parantez açmamız gerek. Galatasaray taraftarından büyük bir tepki alsa da çok iyi bir performans sergiledi.
Bu arada tabii Muslera demişken son AZ Alkmaar maçında Okan Buruk Günay'ı oynatmıştı. Çok da doğru bir karardı. Çünkü orada Muslera'nın yapacağı bir olası hata bir anda derbinin öncesinde Galatasaray'ın gündemini başka bir hale dönüştürebilirdi. Muslera'yı bir nevi korudu ve derbide de Muslera üzerine düşen vazifeyi yine muazzam bir şekilde yerine getirdi. Yani derbinin hikayesini yazan isimlerden birisi Muslera oldu. Burada şunu da vurgulamak lazım. Belki de son kez Fenerbahçe derbisini oynadı Muslera. Eğer Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşmezse ligde son kez Muslera Fenerbahçe derbisine çıkmış oldu. Çünkü sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor. Ve hatta Muslera'nın son dönemlerdeki paylaşımları, son dönemlerde o Avrupa maçında, Dinamo Kiev maçından sonra bir anda taraftarın tepkisiyle birlikte soyunma odasına gidişi, bazı maçlardan sonra böyle mutsuz olduğu izlenimi şu anda öyle görünüyor ki sadece bizim gözlemlediğimiz şeyler değil. Meğerse içten içe bazı farklı detaylar da varmış. Nedir bu? Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. AZ Alkmaar maçında 4-1 biten maçtan sonra TRT Spor muhabiri arkadaşımız bir soru yöneltmişti Muslera'ya. Hani zamanı geldiğinde bazı şeyleri konuşacağını söylüyordu. Şimdi zamanı geldi mi diye. Muslera da buna bir tepki göstermişti. Ne yani, bırakmamı mı istiyorsun diye ve sonrasında röportajı yarıda bırakıp çekip gitmişti. Şimdi Muslera bu soruya karşılık içeride şöyle bir reaksiyon gösteriyor soyunma odasında. Bu soruyu bana yöneticiler mi sordurdu? Bu aslında içerideki Muslera'nın bazı şeylerden rahatsız olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Eğer orada muhabir arkadaşımızın maç sonrasında evet belki de öyle bir maçtan sonra sorulmaması gereken bir soruydu. Ama bu soruyu yöneticilerden birisi mi sorduruyor şeklinde Muslera'nın tepki göstermesi meseleye başka bir açıdan bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Demek ki Muslera'nın huzursuz olduğu, rahatsız olduğu bazı şeyler var. Gerek yönetimden birisi olabilir, gerekse yönetimin ona bakışı olabilir. Belki de yönetimin aslında bu zamana kadar kendisiyle sözleşmeyi yenileme konusunda adım atmamasından da kaynaklı olabilir. Yani bir sancısı var Muslera'nın, bir sıkıntısı var. O sıkıntının sonrasında da bir soruyu kalkıp da yöneticilerden birisi mi bana bu soruyu sordurdu şeklinde ciddi bir tepki göstermiş çünkü. Yani soyunma odasında çok sert bir tepki göstermiş. Zor sakinleştirmişler. İlk etapta aklına bu geliyorsa demek ki bir sıkıntısı var Muslera'nın. Bu da bunlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
Asıl gündeme gelecek olursak da Vinčić verdiği kararlar ve bunun neticesinde oluşturduğu derbi atmosferi de farklıydı. Bunun hakkında neler düşünüyorsun?
Son dönemlerde bir derbi mücadelesinin bu kadar iyi yönetildiği bir maç belki Fırat Aydınus döneminden hatırlıyorum. Fırat Aydınus'un çünkü görev yaptığı birçok derbi mücadelesinde hatalı kararlar olmuş mudur? Olmuştur. Ama derbinin sağ salim devam etmesi açısından Fırat Aydınus'un çok ciddi bir otoritesi vardı çünkü sahada. Burada da Slavko Vinčić'in varlığı, futbolcuların ona karşı yaklaşımı, pozisyonlardaki itirazlar, tribünlerin Kulübün davranışı, teknik adamların, saha içerisindeki disiplinin son derece sağlıklı bir vaziyette ilerlemesini sağladı. Birincisi Cenk, ilk yarıda 1 dakika kayıp zaman vardı. Maç 20'de başladı, 20.46'da ilk yarı bitti. 21.06'da ikinci yarı başladı, 5 dakika uzatma vardı ve 57'de maç bitti. 21.57'de maç bitti. Bir Türk hakem yönetmiş olsaydı zaten maçın bitiş saati dahi çok başka olurdu. Bak, ufacık bir detay gibi görünebilir ama bu bile aslında ne kadar sağlıklı ilerlediğini gösteren en önemli etkenlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra çok tartışılan pozisyon var mı? Yok. Maçın önüne geçen, derbinin tamamen hakem üzerinden okunabileceği bir karar var mı? Yok. Bu yüzden yabancı hakem kararı ne kadar doğru olduğunu, ne kadar desteklediğimi zaten daha önceden de ifade etmiştim. Sadece federasyonun işleyişi, federasyonun bu konudaki tercihi, federasyonun yol yürürken idare biçimini sağlıksız bulmuştum. Galatasaray'ın tepkisi o yüzdendi. Fenerbahçe'nin kendi açısından bakışı bu yüzdendi. Ve ortaya da bence doğru bir kararla güzel bir yönetim, iyi bir yönetim çıktı.
Galatasaraylı oyuncuların bile hakem hakkında iyi yönetim yaptığını söylediği röportajlar var.
Evet.
Fakat o gece bir tek Okan Buruk çok büyük tepki göstermişti. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gayet doğal. O da bir strateji çünkü. Şimdi öncesinde Okan Buruk hakem tercihi, hakemin ismi, Fenerbahçe'nin bu işe dahli olduğuna dair olan sosyal medya gündemi, yorumcuların sürekli olarak bunu dile getirmesi, federasyonun az önce ifade ettiğim gibi işleyişi yanlış idare etmesi. Okan Buruk ne diyecekti? Bir önceki basın toplantısında söyledi zaten. Rahatsız olduğumuz birçok konu var. Bizi saf zannetmeyin, kimseyi saf yerine koymayın. Galatasaray bazı şeyleri, bazı tehlikeleri görüyor diye. Şimdi bunları söylediği noktada Okan Buruk kalkıp da mükemmel idare etti, harikaydı hakem, iyi ki yabancı hakem geldi diyebilir mi? Diyemez. İnanmadan bazı şeyleri söyledi. Gayet de doğal karşılıyorum ben. Aynı zamanda Okan Buruk Türk hakemlerini ön plana daha fazla çıkartıyor. Ki yani Galatasaray kulübü, hatırla geçen hafta ne dedim? Hırsız dedi. Kime dedi? Hakemlere dedi. Fenerbahçe'nin maçlarında görev yapan Türk hakemlerine hırsız demişti. Ama Okan Buruk ne diyor? Türk hakemlerinden bile daha, hatta onları aradık diyor yani. Türk hakemlerine sürekli haksızlık ediyoruz. Hakem diyor Türk hakemlerinden kötü maç yönetti. Onlar daha iyi yönetiyorlar. Çünkü ligin geride kalan bölümü de var. Derbi geride kaldı. Sonraki kim yönetecek maçları? Fenerbahçe diyor ki aslında sezon sonuna kadar hepsi yabancı olması lazım. Mümkün mü böyle bir şey? Değil tabii ki. Mümkün değil. Türk hakemler görev yapacak. Okan Buruk da bunun stratejisini de uyguluyor. Akıl oyunları da var aynı zamanda işin içerisinde. Ha gelelim şuna. Hangi dönem başladı Türkiye'de? Türk futbolunda. Bak herkes yabancı hakem istiyorum dedi. Beşiktaş, Trabzonspor, Slavko Vinčić gelecek üstelik dediler. Onu talep ediyoruz federasyondan dediler. Konya, Kayseri, Rize yabancı hakem istiyorlar. Yarın düşme hattındaki takımlar Bodrum, Kayseri, Sivas onlar da aynı şekilde yabancı hakem isteyecekler. Federasyon çünkü bunun kapısını açtı. Ne diyecek federasyon? Biz sadece Fenerbahçe Galatasaray için varız mı diyecek. Demelerine bile gerek yok zaten. Evet Fenerbahçe ve Galatasaray için varlar. Peki ne demişti İbrahim Hacı Osmanoğlu? Gelmeden önce bir tarafta 102, diğer tarafta 99 puanla ligi bitirmiş iki takım var. Benim dönemimde buna izin vermeyeceğim. Artık tiyatro izlemeyecek insanlar dememiş miydi? İki takımın bu kadar araya açtığı birlik olmayacak dememiş miydi İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ne oldu peki? Sadece iki takımın değerli göründüğü, sadece iki takımın istediği veya istemediği, sadece iki takımın ön planda olduğu, kararların sadece iki takımın avantajlı veya dezavantajlı olabileceği şeklinde alınan bir ne var? İdaresi var federasyonun. Nerede kaldı söylemler? Bak geçtim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun daha önceden yabancı hakemlerle ilgili şunu söylemişti. Türk hakemlere bunu söylemişti. Onu zaten geçen programda söyledik. İki takımla bir lig oynanıyor şu anda. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray. Var olan onlar. Diğerleri benim için kıymetli. Futbol dünyası için kıymetli. Taraftarlar için kıymetli. Ama federasyon sadece iki takımlı bir lig idare ediyor. O kadar. Benim için bu.
Bakalım federasyon nasıl bir adalet sağlayacak?
Adalet mi? Hangi konuda ne tür bir adalet sağladılar ki? Ya Galatasaray Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladığınız gün Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'a kalkıp diyorsunuz ki bu talimatlarda yok. Biz Kayseri Konya maçının VAR kayıtlarını açıklayamayız. Asla olmaz deyip federasyondan Riva'dan gönderiyorsunuz ve Sayın Başkan'la dalga geçer gibi akşamına kimsenin talebi olmamasına rağmen bak ne Galatasaray'dan böyle bir talep var ne Adana Demirspor'dan böyle bir talep var. Ne de kamuoyundan böyle bir talep var. Kalkıp Galatasaray Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıklıyorsunuz. Sonra ne oluyor peki? Son dönemlerin en büyük skandallarından birisi ortaya çıkıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu televizyonda çıkıyor diyor ki ya diyor operatör yanlış çizmiş. Yanındaki VAR uyarıyor onu. Ona rağmen diyor diyor. Başka şekilde çiziyor. Aslında gol olan offside çıkıyor diyor. Bak VAR operatörüne atıyor meseleyi. Kayseri Konya maçındaki pozisyonla ilgili konuşuyorum şu anda. Peki VAR operatörü kendi başına iş yapabilir mi ya? Yanında VAR'ın onayı olmadan VAR tamam artık bunu ekrana verebiliriz bu karar doğrudur yanlıştır demeden VAR operatörü bir maçın pozisyonu ile ilgili karar alabilir mi? Dünyanın neresinde görülmüş? Bütün her şey VAR'ın gözetiminde, AVAR'ın gözetiminde yapılıyor. O sadece orada sizin talimatınızı uyguluyor. Operatörün üzerine attılar. Peki Mecnun Odyakmaz'ın federasyonda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun birinci başkan vekili olan Mecnun Odyakmaz Konya cephesine nasıl bir açıklama yapıyor? VAR'ın talimatıyla birlikte iki kez kontrol edilmiş ve ikisinde de offside çıkmıştır diye açıklama yapıyorlar. Sayın Mehmet Baykan Konya milletvekili üzerinden de kamuoyuna açıklama yapıyorlar. Hangisi doğru? Haberi ilk ben verdim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun VAR operatörüyle ilgili olarak söylediğinin doğru olmadığına dair. Sonra çıktı tekrar. O VAR operatörü bir daha görev almayacak dedi. Ben de sordum. Emin misiniz? Bir daha hiç görev almadı mı? Hala acaba bir çalışan olarak devam ediyor mu etmiyor mu? Ne oldu peki? Devam ettiği ortaya çıktı. O yüzden diyorum zaten sadece iki takımlı bir lig oynanıyor şu anda. Federasyon o gözle bakıyor. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray. Böyle bir idari biçiminin de sağlıklı yürümesine imkan yok. Adaletli olmasına hiç ihtimal yok zaten. Yani. Hiç ihtimal yok.
Hakemlerden bahsetmişken Acun Ilıcalı'nın da şöyle bir açıklaması var. Hakemlerin takımlarını bilmediğimize dair bunun hani Premier Lig'de bilinip bizim ülkemizde neden bilinmediğini bilinse o takımlara etki edecek veya o takımın maaşlarına verilmemesini iddia etti. Türk hakemleri açısından bunu bilmek nasıl işimizi kolaylaştırır? Türk hakemleri için iyi bir niyet midir?
Premier Lig'de bütün hakemlerin tuttuğu takımlar biliniyor mu peki?
Acun Ilıcalı bilindiğini iddia etti. Manchester United'da.
Yok. Premier Lig'deki İngiltere'deki bütün hakemlerin tuttuğu takımı bilmek mümkün değil. Bazı hakemler var. Mesela Michael Oliver. Premier Lig'in en önemli hakemlerinden bir tanesi. Newcastle United tutuyor. Ve Newcastle United maçlarında görev yapmıyor. Aynı zamanda onun ezeli rakibi Sunderland maçlarında görev yapmıyor. Şimdi bu tür istisnalar söz konusu ama bütün hakemlerin bir takımı var ve o takımı tuttuğu takımın maçlarında yönetmiyor ifadesi bir bütün olarak baktığımızda çok doğru bir ifade değil. Hepsini bunun içerisine koyamayız. Bazı ekstra örnekler var tabii ki. Şimdi İngiltere'deki futbol anlayışıyla gerek saha içi gerek saha dışındaki unsurları Türkiye ile karşılaştırmak imkansız. İngiltere'de Londra'da dünya kadar takım var. Bak geçtim sadece İngiltere'yi değil Londra'dan bahsediyorum. Premier Lig'de 6-7 tane takımı var. O Fulham var, Chelsea var. Chelsea bir mahalle. En basit örneği. Aralarında iki stadın aşağı yukarı bir 1,5-2 kilometre mesafe var. Fulham'da da dünya kadar taraftar var. Chelsea'de de dünya kadar taraftar var. Çünkü İngiltere'de bir mahalle kültürünün yıllardan bu yana devam ettiğini görebiliyoruz. Londra'daki bütün herkes Arsenal'ı tutmuyor ki. Chelsea'yi tutmuyor ki. Queen's Park Rangers'ı tutan var. Fulham'ı tutan var. Birçok örneği var. Genel olarak zaten İngiltere futbolunda böyle bir kültür, böyle bir anlayış var. Adamların bakışı böyle. Bırak geçtim şehri. Mahallede doğduğun yer bile senin tuttuğun takımı zaten simgeliyor. Gidip de orada yani her İngiliz'in sadece 6 tane büyük takımı tuttuğunu söylemek mümkün değil. Burada şehirler olarak bazı yerler ön plana çıkıyor. Neresi? Trabzon ön plana çıkar, Bursa ön plana çıkar, Eskişehir ön plana çıkar. Onun dışında diğer şehirlerde yapılan anketlerde, araştırmalarda en fazla tuttuğu takım 3 büyüklerden bir tanesidir. Burada öyle bir anlayış yok. Burada öyle bir anlayışın olmadığı noktada burayı İngiltere ile karşılaştırmak, kıyaslamak doğru değil. Doğru bir bakış değil zaten. Hakemler açısından da öyle. Taraftar profili ve aynı zamanda işin sosyolojisi açısından da doğru değil. Burada da şöyle bir durum var zaten. Türkiye'de bölge hakemi kavramı var. Yani Trabzon bölgesinin bir hakemi bir Trabzon maçını yönetmez zaten, yönetemez. Ankara bölgesi hakemi vardır. Trabzon bölgesi hakemi vardır. Farklı farklı bölge hakemleri vardır. Ve o şekilde Türkiye'ye baktığımızda 47 tane hakemin var. 47 tane hakemin içerisinde yaptın diyelim ki hangi takımı tutuyorsun? Saydılar. Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım. 40 tanesi 3 büyük takımı tutuyor olsun. Nasıl vereceksin abi maçlara? Bana bir anlatın. Bak ne dedim? Michael Oliver. Newcastle'lı, Newcastle United'ın ve aynı zamanda Sunderland'in maçlarını yönetemiyor. Burada adam Beşiktaşlı. Galatasaray maçını verebilecek misin? Fenerbahçe'nin maçını verebilecek misin? Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la maçlarını verebilecek misin? Ya, mümkün değil yani. Bunu uygulayabilmen Türkiye'de mümkün değil. Çünkü Türkiye'deki futbol anlayışı, futbola bakış ve taraftarlık böyle İngiltere ile karşılaştırılabilecek gibi değil. Kıyaslanabilecek bir vaziyette değil. O yüzden bu söylemin, bu teklifin doğru olmadığını düşünüyorum.
O zaman hakem konusuna noktayı koyup basın toplantısına gelelim. Çünkü gündemin bir hayli meşgul ediyorlar. Okan Buruk tarafından tarafında Mourinho ağlıyor diye açıklamalar oldu. Mourinho tarafında ise ırkçı söylemler oldu. Okan Buruk tarafından Mourinho'ya söylemler, Mourinho tarafından da Okan Buruk'a söylemler oldu. Bu konuda neler düşünüyorsun?
Şimdi önce şunu vurgulayalım. Önce Mourinho basın toplantısı düzenliyor. Arkasından Okan Buruk geliyor, basın toplantısı düzenliyor. Biz de Mourinho cephesinden değerlendirmeye başlayalım. Bir jungle kavramı var. Jungle nedir? Yani balta girmemiş orman. Onu ifade ediyor. Atmosfer olarak, yer olarak bahsetmiş olduğu, sonrasında da ne diyor? Maymun gibi zıplıyorlardı diyor. Ve Galatasaray bunun üzerinden meseleyi ırkçılığa kadar getirdi. Kötü bir söylem, kötü bir ifade, asla kabul edilemeyecek bir ifade, bir teknik adamı ya da bir futbolcuyu, bir oyuncuyu ne olursa olsun maymun gibi zıplıyorlar şeklinde nitelendirmek asla kabul edilemez. Benim için bu. Bu bir hakarettir ve disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bunun karşılığında zaten Jose Mourinho cezası neyse verilecektir muhtemelen. Ama Mourinho'nun yaptığı bir ırkçılık değildir. Mourinho bu ifadeyi kullanarak kafasının önünde veya arkasında ırkçılık düşüncesiyle yapmadı. Son derece kötü ve rakibe karşı saygısızca bir ifadedir ama ırkçılık düşüncesiyle, bu zihniyetle söylenmiş bir söz değildir. Önce bu ikisini ayırt etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe tarafı eğer bunun gerçekten kötü bir ifade olduğunu kabul etseydi ve yaklaşımı bu olsaydı mesele bu kadar büyümezdi aslında. Derbi bittikten sonra herkes bunu konuşuyor. Niye? Futbolumuz yok çünkü ya. Futbolumuz yok. Futbolsuzluktan, derbinin beklenenden bu kadar kötü geçmesinden dolayı gündem başka bir şey. Bu futbolsuzluktan, sanki futbolumuz varmış gibi görünen ama aslında futbolsuzluğumuzdan kaynaklı. Yurt dışında gazeteler, televizyon kanalları, sosyal medya hesapları bunları haber yaptı. Oradan karşı bir reaksiyon geldi. Acun Ilıcalı çıktı. İngiltere'de televizyonda programa bağlandı. Mourinho'nun ifadelerini söyledi. Ne demek istediğini anlattı. Bir derbi geride kaldı. Derbinin aslında tadı, derbinin ateşi, derbinin temposu, heyecanı, golleri, pozisyonları yurt dışında konuşulması gerekirken bir maymun dedi, diğeri ağlayan dedi. Bunlar konuşuluyor. Saçma sapan bir gündemle bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi değerlendiriliyor. Ben buradan Galatasaraylıların da bunu kullanarak yaratmaya çalıştıkları algıyı anlayabiliyorum. Çünkü sen eğer böyle bir malzeme veriyorsan, sen eğer Galatasaray yedek kulübesine maymun gibi zıplıyorlar diyorsan, sen eğer burada Okan Buruk'u kastederek bu ifadeyi kullanıyorsan, Galatasaray'da vay efendim bunu niye kullanıyor diyemezsin. Diyemezsin. Fenerbahçeliler de diyor ki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk zamanında Fenerbahçe'ye küfretmişti. Fenerbahçe diyerek küfretmedi. Fenerbahçe'yi ima ederek küfretti. Sonra da özür diledi. Yanlış mıydı? Yanlıştı. O zaman da söyledik. Ama yanlışa yanlış örnekle gidersek bizim doğruyu bulmamıza imkan yok. Önce yanlışın ne olduğunu söyleyelim. Yanlışa yanlış dediğimiz noktada doğruyu bulmak daha kolay. O öyle yapmıştı. Bu böyle yaptıysa doğrudur şeklinde gösterdiğimiz için zaten biz üst üste hep benzerlerini yaşıyoruz. Bir türlü doğruyu bulabilmek mümkün olmuyor. Irkçılık değildir benim için. Jose Mourinho'yu asla öyle bir yere koymam. Haksızlık olur ama çok saygısızca bir ifadedir. Sadece Türkiye'de yapmamıştır ama bunu. İnsanlar da bunu bu şekilde değerlendirmemeli. Buraya geldi böyle konuşuyor. Hayır arkadaş, ben Jose Mourinho'nun daha Porto'da UEFA kupasını aldığı dönemden itibaren kariyerini bizzat bir tanıklık eden insanlardan bir tanesiyim. Kim olarak? Maçlarını anlatan birisi olarak. O yürüyüşte ve sonrasında başlangıcından sonuna kadar birçok maçını anlatmış, hayatını, her noktasını, her şeyini neredeyse birebilecek kadar bir tecrübeye sahibim. İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da nasıl bir Mourinho varsa burada da aynı Mourinho var. Teknik direktöre, rakibe, futbolcusuna, hakeme ne söylediyse, sinir uçlarıyla nasıl oynadıysa Türkiye'de de aynı düşünceyle hareket eden bir Jose Mourinho var. O yüzden kimse şaşırmasın. Kimse de bunu buraya gelip de Türkiye'yi küçümsüyor, Türk insanını küçümsüyor, Türk insanına hakaret ediyor, Türkleri küçük görüyor. Bu bakışla değerlendirmesin. Mourinho önceden de böyleydi, şimdi de böyle. Ha, sakın insanlar güzel bir şey söylediğimi, Mourinho güzellemesi yaptığımı düşünmesinler. Bakın eleştiriyorum zaten. Yani benim meseleye bakışım Mourinho'nun baktığı gibi değil. Ama Mourinho bu. Sadece ikisinin arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'ye özel bir davranış değil bu. Nereye gitse rakibin sinir uçlarıyla oynadı. Bu Real Madrid'de de böyleydi. Chelsea'de de böyleydi. Roma'ya gitti. Roma'da da böyle. Tottenham'da da böyle. Inter'de de böyle. Bu adam böyle. Yarın öbür gün hangi takıma giderse gitsin, hangi lige giderse gitsin, ister Arabistan'a gitsin, Arabistan'da da rakibi Jorge Jesus olsun, Fatih Terim olsun, orada da insanların sinir uçlarıyla oynar. Kimse merak etmesin. O yüzden Mourinho bir ırkçılık değildir. Mourinho ırkçılık yapmamıştır. Kafasının önünün arkasında asla bu zihniyetle bu ifadeyi kullanmamıştır. Ama Mourinho ezeli rakibinin teknik direktörüne, futbolcusuna maymun gibi zıplıyorlardı ifadesini kullanarak saygısızlık yapmıştır, ayıp etmiştir. Ancak bunu söyleyebilirim.
Peki Okan Buruk tarafına bakacak olursak?
Artık sonuçta avantaj kimde? Okan Buruk'ta. Okan Buruk bu zamana kadar hiç bu topa girmedi. Hiçbir zaman Mourinho'nun söylemlerine karşılık vermedi. Asla ve asla sahanın dışına çıkmadı. Çünkü Mourinho ilk kez bir şey söylemiyor. Sezon başından bu yana çok şey söyledi. Okan Buruk hep geçiştirdi. Şimdi ama böyle bir derbide yenilmemiş bir takımın teknik direktörü olarak, puan farkını da indirmemiş, aksine ikili averajı da eline almış olan bir teknik adam olarak artık Okan Buruk da eline sazı aldı. Bundan sonra takımı iyi giderse Okan Buruk'tan bu tarz söylemleri daha fazla duymaya başlayabiliriz. Kendi cephesinden bakıldığında birçok söylemle, ifadeyle karşılaşan Okan Buruk bu kez Jose Mourinho ile ilgili ağlayan teknik adam ifadesini kullandı. Ha, bu yaklaşımı hoş bir yaklaşım mı? Değil. Ama bunu dolu bu zamana kadar hiç cevap vermemiş, ilk kez belki de bu anlamda, bu yönde, bu seviyede bir cevap verdiğini söylediğimizde de çok daha normal karşılamıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Hani birisine maymun demek yerine ağlayan demek bence daha iyi.
Peki genel çerçevede düşünecek olursak derbinin manşeti ne olurdu?
Fiyasko. Skor 0-0 olsa da derbiyi kazanan Galatasaray olur. Oyun olarak beklentilere karşılık vermesi açısından fiyasko. Ama derbinin bir kazananı var mı diye sorduğumuzda da günü kurtaran Galatasaray. Avantaj Galatasaray'da. Şampiyonluğu rakibine verebilmesi için 3 maçta puan kaybetmesi lazım. 9 maçı kazanırsa şampiyon.
O zaman ağzınıza sağlık. İkinci programı bitirmek için seyirciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Cenk, teşekkürler, senin de ağzına sağlık. İzleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olan herkese. Yayınımızı beğenirlerse, aynı zamanda kanalımıza abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bir de programın başında da ifade etmiştim. Sonunda da tekrar hatırlatmak isterim. Soru cevap şeklinde de izleyicilerimizin merak ettikleri vardır. Bir sonraki programda onları da değerlendirelim. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın lütfen. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde onların içerisinden seçelim. Biz programımızın içerisinde sizlerin sorularına da yanıt vermiş olalım. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.